vaatlerdir. Onlar için cennet bir kurtuluş, bir murada eriş yeridir. Orada onlara memeleri yeni sertleşmiş, göğüsleri yeni tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve dolu dolu kadehler sunulacaktır.
Ayrım 50.
Bu güzel haberi Muhammed Kur'an'ın Nebe suresiyle mümin erkeklere şöyle vermiştir. Şüphe yok ki çekinenlere bir kurtuluş, bir kutluluk ve murada eriş var. Bahçeler ve üzümler ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar ve dopdolu kadeh. Ne boş bir söz duyarlar orada ne birbirlerini yalanlama. K78 Nebe suresi ayet 31-36. Kur'an'ın diğer surelerini de cennetlerin bu güzel dilberlerini en cazip bir şekilde anlatan ayetlerle süslemiştir. Örneğin Sad suresindeki şu satırları okuyalım. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek var. Kapıları onlara açılmış, adın cennetleri vardır. Orada tahtlara yaslanmış olarak türlü meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini eşlerine dikmiş, çekik gözlü, yaşıt güzeller, huriler vardır. Saffat suresine de el değmemiş süt gibi beyaz tenli ve ceylan gözlü güzellerden söz eden şu ayetleri yerleştirmiştir. İşte bildirilen rızık ve meyveler onlaradır. Nimet cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde kendilerine ikram olunur. Baş ağrısı vermeyen, sarhoş etmeyen, içenlere zevk bahşeden, bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kadehler sunulur. Yanlarında el değmemiş deve kuşu yumurtası renginde bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş ceylan gözlüler vardır. K37 Saffat Suresi Ayet 39-49. Duhan suresine mümin erkekleri bekleyen iri siyah gözlü beyaz hurileri vaat eden şu ayetleri eklemiştir. Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlar ise bahçelerde ve pınar başlarındadır. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Onları iri siyah gözlü beyaz hurilerle eşlendiririz. Orada her yemişi isteyebilirler. Duhan suresi ayet 51-56. Vakıa suresinde de mümin erkeklerin nimet cennetlerinin gözdeleri olduklarına ve cennet sokaklarında ceylan gözlü dilberlerle sarmaş dolaş dolaşır olduklarına dair şu ayetleri serpiştirmiştir. Murassa tahtlara karşılıklı olarak yaslanırlar. İşlediklerine karşılık olarak sedefteki inciler gibi ceylan gözlüler vardır. Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve yaşıtları kılmışızdır. Vakıa suresi ayet 35-38. Sureden anlaşılmaktadır ki burası naim cennetleridir. Altınlarla mücevherlerle donatılmış ve kara gözlü hurilerle doldurulmuştur. Onlardır mabutlarına yaklaştırılanlar, naim cennetlerinde. Altınlarla mücevherlerle bezenmiş tahtlarda oturanlar. Onlara yaslanırlar birbirlerine karşı. İhtiyarlamayan delikanlı hizmetçiler dolaşır etraflarında. Kaynağından doldurulmuş şaraplarla dolu taslarla ve ibriklerle ve kadehlerle. O şaraptan başları da ağrımaz ve sarhoş da olmazlar. Beğendikleri meyvelerden, istedikleri kuş etlerinden sunulur onlara. Ve onlara kara gözlü huriler de vardır ki, sanki haznelerde saklanmış inciler, dikensiz sedir ağaçlarıyla, ve meyveleri birbirlerine yaslanıp istiflenmiş muz ağaçlarıyla dolu bir yerdedir onlar. Ve uzayıp giden bir gölgelik ve çağlaya çağlaya akan sular ve birçok meyveler. Ne biter zamanları geçer ne yiyene yeme denir yeter ve yüksek döşekler. Şüphe yok ki biz onların eşlerini de yeniden yarattık. Onları kız oğlan kız olarak halkettik. Cilveli şirin sözlü eşlerine aşık ve onlarla yaşıt kıldık. K56 Vakıa Suresi Ayet 11-38. Görülüyor ki bu cennette ceylan gözlü dilberler ve kara gözlü huriler yanında bir de ölümsüz delikanlılar ve küpeli oğlanlar, gılmanlar bulunmaktadır ki ellerinde içki dolu kaseler, ibrikler, kadehler ile dolaşmakta ve mümin erkeklere meyveler ve arzulayacakları kuş etleri sunmaktadırlar. Bakınız K56 Vakıa Suresi Ayet 17-21. Muhammed cennet konularıyla ilgili olarak Kur'an'a koyduğu bu hususlar yanında bir de hadis kaynağını kullanmıştır. Sayısız örnekten biri olarak Ebu Hüreyre'den rivayet olunan şu hadisi okuyalım. Ehli cennetten her birinin iki kadını vardır ki vücudunun letafetinden, İki baldır kemiğinin iliği etinin üstünden görünür. Beyzavi ve Gazali gibi İslam bilirlerinin yorumlarına göre yukarıdaki hükümlerde sözü geçen huriler gözünün akı son derece ak, karası son derece siyah ve geniş gözlü dilberlerdir. Yine bu hükümlerde geçen yüksek döşekler üzerinde oturanlar şeklindeki deyimlerde mümin erkekler için kullanılmış olup, Tanrı'nın yumuşak döşekler üzerinde bizim yarattığımız ceylan gözlülerden yararlanırlar şeklindeki sözlerine muhataptırlar. Ayette geçen ölümsüz gençler sözlerine gelince, bunun da cennete giren mümin erkeklerin etrafında iş görecek olan küpeli oğlanlar, yani gılmanlar anlamına alınması gerekmektedir. Bütün bunlar göstermektedir ki cennet denilen yerler Müslüman erkeğinin ve özellikle çöl bedevisinin, Arap fellahının gelecek dünyada mutluluğunu yaratacak tarzda düşünülmüştür. Kızgın çöllerde aç ve susuz yaşayan, şehvet azgınlığı içerisinde kıvranan Arap'ın hayalini yeşil ırmaklar, gölgelikler, atlas yataklar, çeşitli meyveler, şaraplar, hele güzel ve bakire kızlar kadar cezbedecek ne vardır ki? Ve Müslüman erkeği, memeleri yeni sertleşmiş, baldırının iliği, etinin üstünden görünen beyaz tenli, kara gözlü, yakut ve mercan bakışlı, gözlerini erkeğine çevirmiş bakireler ve güzel hurilerle dolu böylesine harikulade bir cennete girmek için neler yapmaz ki? Ve nihayet sadece erkeklerin zevkine, keyfine ve şehvetine uygun böyle bir cennette Müslüman kadının azap ya da sıkıntı duymaktan başka yapacağı ne vardır ki? Kur'an'daki cennet açıklamalarını okuduktan sonra şunu inkar mümkün değildir ki, kadın ister ana olarak, ister iyi ve yararlı bir karı olarak ya da ister evde kalmış kız olarak cennete girmiş olsun, kendi bakımından cennetin cazip ve mutluluk sağlayabilecek hiçbir yönünü bulamayacaktır. Çünkü cennet biraz önce gördüğümüz gibi beyaz tenli, mis kokulu, memeleri yeni sertleşmiş, yakut gözlü vesaire ve el değmemiş bakire hurilerle doldurulmuş olarak erkekleri beklemektedir. Mümin erkekler orada emsali görülmemiş bu güzel bakirelerle ebedi mutluluğa erişeceklerdir. Her birinin her gece yüzlerce dilberle cinsi münasebette bulunacağı ve her bir cinsi münasebetin 70 yıl uzayacağı Muhammed tarafından onlara esasen açıklanmıştır. Başka bir deyimle, cennete giren erkekler orada eski karılarını, yani bütün bir ömür boyunca beraber yaşadıkları eşlerini bulacak ve bu karılarıyla yaşayacak değillerdir. Her ne kadar Kur'an'da siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete giriniz, K43 Zuhruf Suresi ayet 69-70 diye yazılı ise de bununla karı ve kocanın cennette buluşup beraberce yaşayacakları anlatılmak istenmemiştir. Çünkü aksi takdirde erkeklere yapılan yukarıdaki vaatlerin ceylan gözlü kızlar, huriler vesaire anlamı kalmazdı. Yine bunun gibi Kur'an'ın Yasin suresindeki "Doğrusu bugün cennetlikler eğlenceyle meşguldürler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerine yaslanmışlardır. Orada meyveler ve her istedikleri onlarındır." K36 Yasin suresi ayet 55-57 şeklindeki ayetlere bakarak karı ve kocanın cennette baş başa kalacaklarını düşünmek de yanlıştır. Çünkü bu ayetlerde sözü edilen eşler kocaların yeryüzündeki eşleri değildir. Bu eşler cennette kendilerine ayrılmış olan ceylan gözlü hurilerdir ki Muhammed'in söylemesine göre Tanrı onları bu hurilerle bizzat kendisi evlendirmiştir. Yiyin için afiyetler olsun. Yaptığınız şeylere karşılık saf saf dizilmiş tahtlara dayanarak ve onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. K52 Tur Suresi ayet 19-20. Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı olarak Muhammed bunları şöyle belirtmiştir. Ehli cennetten her birinin iki kadını vardır ki, vücudunun letafetinden iki baldırı, kemiğinin iliği etinin üstünden görünür. Hatırlatalım ki cennet ehli olan erkeklerin sahip olacakları hurilerin sayısı sınırlanmış değildir. Yukarıdaki iki rakamı muhtemelen asgariyi göstermektedir. Bütün bunlar bir yana fakat üstelik de Muhammed cennete giren erkekleri yeryüzündeki aile yaşamı korkusundan da uzak kılmıştır. Nitekim Kur'an'a yerleştirdiği şu ayetlerle bunu sağlamaya çalışmıştır. Onlara, cennet ehli erkeklere ceylan gözlü eşler veririz. Selefteki inciler gibi gençler yanlarında dolaşırlar. Birbirlerine dönüp soruştururlar. Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik. Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. Katur suresi ayet 19, 24, 26, 28. Öte yandan kadınlara yukarıdaki hükümler doğrultusunda şeyler söylenmemiştir. Örneğin ey kadınlar, cennette güzel, yakışıklı, siyah gözlü erkeklerle sarmaş dolaş ebedi bir mutluluğa kavuşacaksınız şeklinde bir şey vaat edilmemiştir. Ya da kocalarınızla cennette mutlu bir hayat devam ettireceksiniz şeklinde bir şey denmemiştir. Denmek şöyle dursun, aksine gerçek anlamda eş olmadıkları hatırlatılmış ve kocalarının asıl gerçek eşlerinin cennetteki ceylan gözlü huriler olduğu anlatılmıştır. Nitekim ünlü Kur'an yorumcusu Beyzavi'nin Envarut Tenzil adlı yapıtında belirttiği gibi huriler, cennetlerin ezeli ve ebedi sakinleridir. Tanrı onları mümin erkeklerin asıl ve gerçek eşleri olmak üzere özel bir şekilde yaratmıştır. Her ne kadar yeryüzü kadınlarından cennete davet edilenler, gençleştirilmiş olarak oraya gireceklerse de, çünkü cennetlerde ihtiyar insan olmayacaktır. Bu kadınlar cennetin esas sakinleri olan hurilerden ayrı ve farklı bir sınıf olarak kalacaklardır. Zira Tanrı bu hurileri özel bir amaçla yaratmıştır ve bu amaç Tanrı'ya ve Muhammed'e boyun eğen mümin erkekleri ebediyetler boyunca mutlu kılmaktır. Yeryüzü kadınları ise geçici bir süre boyunca kocalarının hizmetini görmek ve şehvetini gidermek üzere halk edilmişlerdir. Dünya yaşamı ile sınırlı olan bu süre boyunca koca, karısının sadece misafiridir. Kadının görevi onu misafir olarak rahat ettirmek, cennetlere ve oradaki hurilere hazır bir hale getirmektir. Çünkü erkeğin cennete girebilmesi, dünya yaşamı sırasında ibadette bulunmasına bağlıdır. İbadette bulunabilmesi ise zamana ve rahata sahip olmasıyla mümkündür ki bunu ancak eşleri sayesinde elde edebilir. Ve işte böylece yeryüzü yaşamını bitirip ahiret yaşamına geçtiğinde orada kendisini sabırsızlıkla bekleyen gerçek karılarına, yani memeleri yeni tomurcuklanmış hurilere kavuşur. Bundan dolayıdır ki huriler mümin erkeklerin yeryüzü yaşamıyla her daim ilgilenmeyi, onları kollamayı görev bilmişlerdir. Mümin bir erkeğin dünya yaşamı sırasında karısı tarafından kötü bir muameleye maruz kaldığını gördükleri an derhal gökyüzünden aşağıya seslenip, Allah canını alsın karı, bu adama eziyet etme, çünkü o dünyada senin yanında bir misafirdir, yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır diye azarlamaktan geri kalmazlar. Başka bir deyimle, mümin erkeklerin asıl ve öz karıları onları cennette dört gözle bekleyen bu ceylan gözlü dilberlerdir. Hiç kuşku edilemez ki, sevgili kocalarına kavuştukları an kocalarının dünyevi karılarını küçümseyecek ve muhtemelen onlara aman verdirtmeyeceklerdir. Özellikle cinsi münasebet tekerini ellerinde tutacakları için ve gece gündüz sevişme halinde bulunacakları için ister istemez onlara üzüntü kaynağı yaratacaklardır. Öte yandan bu huriler yine Muhammed'in bildirdiğine göre yüz ve beden güzelliği bakımından olduğu kadar ruh inceliği bakımından da farklı yaratılmışlardır. Örneğin yeryüzü kadınları erkeğin kürek kemiğinden yaratıldıkları halde tabi Adem ve Havva'nın uzantılı kuşağı olarak, cennetteki hurilerin hamuru çok daha iyi malzemeden yoğrulmuştur. İbn Mesud'un Ahvalul Kıyamet adlı yapıtında yer alan hadislerden anlaşıldığına göre, bu huriler ayak parmaklarından dizlerine kadar, safrandan diz kapağından memelerine kadar miskten, memelerden boyun kısımlarına kadar kehribardan ve boyundan baş kısımlarına kadar da kefurdan yapılmışlardır. Tenleri öylesine beyaz ve şeffaftır ki, üzerlerine 70 kat elbise giyseler bile kemiklerindeki iliklerini görmek mümkündür. Her birinin sümbülden yapılmış 70 yatağı ve 1000'den ziyade hizmetçisi vardır. Her birinin göğsünde Tanrı'nın yüce adlarından biri ve ayrıca kocalarının adı yazılıdır. Yine Muhammed'in bildirdiğine göre bu huriler ebediyen bakire kalmak üzere yaratılmışlardır. Eşleriyle ne kadar çok cinsi münasebette bulunurlarsa bulunsunlar, her defasında fikirlerini korurlar. Bu nedenle adet görmezler. Hastalık nedir bilmezler. Öksürmezler, aksırmazlar, tükürmezler. Hiddetlenmezler. Kötü laf etmezler. Ve hiçbir şekilde erkeklerini rahatsız etmezler. Kocalarına sadece iç açıcı şeyler söylerler ve şöyle derler. Biz ebediyetler boyunca yaşarız. Hiçbir zaman ölmeyiz. Asla ızdırap çekmez ve çektirmeyiz. Hastalık nedir bilmeyiz. Mutlak şekilde itaat eder, Her zaman için her şeyden hoşnutluk besler ve hiçbir zaman asabileşmeyiz. Hurilerin bu vefakarlıkları ve kocalarına bağlılıkları konusunda İbn Mesud, Muhammed'in şu hikayeyi anlattığını söyler. Tanrı cenneti tamamladıktan sonra Cebrail'i çağırıp, git de mümin kullarım için neler yarattığımı gör der. Cebrail cennetlerin kapısına gider ve içeriye baktığında gözleri hurilerden birinin dişlerine takılır. Bu dişlerden saçılan ışıkların aydınlığı yüzünden gözleri öylesine kamaşır ki yere düşer bayılır. Bir huri kendisine ey Tanrı elçisi başını kaldır diye seslenir. Cebrail başını kaldırır ve karşısında arzı endam eden huriye seni yaratan Tanrı'ya yücelikler olsun der. Huri de kendisine kimin için yaratıldığımı biliyor musun diye sorar. Cebrail hayır bilmiyorum deyince huri ona ben kendisinden ziyade Tanrı'yı düşünen mümin erkekler için yaratıldım yanıtını verir. Söylemeye gerek yoktur ki Muhammed bu hikayeyi anlatırken Müslüman kişileri Tanrı'ya ve dolayısıyla elçi olarak kendisine kul olurcasına itaat eder hale getirmenin yollarını aramıştır. Hurileri böylesine güzel ve cazip göstermek suretiyle bu taktiğinde başarılı olduğu muhakkaktır. Nitekim yine bundan dolayıdır ki tanımlamayı daha da abartmada yarar bulmuştur. Nitekim yine onun bildirdiğine göre cennete erişen her mümin erkek geceleri en azından 100 huri ile koyun koyuna yatacaktır. Her Müslüman erkeğinin şehvet gücü tek bir gecede yüzlerce huri ile cinsi münasebette bulunmaya yetecektir. Her erkeğin bir ay içerisinde 1000 huri ile evlenmesi mümkündür ve bunlarla yatağa girdiği her defasında bakire bir kızla sevişmiş olacaktır. Bu hurilerden her birisiyle yapacağı cinsi münasebet 70 yıllık bir süreye denk olacaktır. Her cinsi münasebet sonunda koynundaki huri bir köşeye çekilecek ve orada erkeğini sabırla bekleyecektir. Kocasının izni olmadan asla bu köşeden çıkmayacaktır. Hiçbir zaman kıskançlık yapmayacak, kocasına şikayette bulunmayacak, neden dolayı beni beklettin diye sormayacak ve hiçbir şekilde onu huzursuz kılmayacaktır. Cennetlik mümin huri olan her bir karısı ile içki içecek, fakat ne kadar içerse içsin asla sarhoş olmayacaktır. Cennette uyku uyumak diye bir şey olmadığı için mümin kişi hiç bitmeyecek olan ömrünü sevgili hurileriyle cinsi münasebet yaparak geçirecektir. Öte yandan huriler bakımından gebe kalmak diye bir gaile de söz konusu değildir. Fakat eğer kocaları çocuk yapmak isterlerse bir saatlik bir süre içerisinde çocuk doğurmaları da mümkündür. Bütün bunlar göstermektedir ki cennet mümin kadınların zevkine ve ihtiyacına göre ayarlanmamıştır. Kadınlar için cennete gitmek ne bir mutluluk ve ne de bir mükafat olacaktır. Aksine azap olacaktır. Cennete giden kadın orada yeryüzünde çekmiş olduğu azabın belki de çok daha fazlasına katlanmak zorunda kalacaktır. Çünkü kocasını evvelki rakiplerinden yani hareme dahil diğer kadınlardan çok daha güzel ve çok daha fazla sayıdaki kadınlarla koyun koyuna yatar bulacak ve hiç kuşkusuz üzüntü duyacaktır. Çünkü yeryüzü dünyasında kocasına 4'e kadar kadın alma izni verildiği halde bu sayı cennette kat be kat artmış olacaktır. Muhammed'in söylemesine göre cennetlik erkeklere dereceleri oranında kadın verilecektir. En alt dereceli olanına dahi en azından 72 kadın düşecektir. Derecesi artınca bu sayı da artmış olacaktır. Bu kadınlardan her biriyle girişeceği cinsi münasebet 70 yıl sürecektir. Böylece zavallı kadın dünya yaşamı boyunca uğrunda saçını süpürge ettiği, ömrünü tükettiği ve rahat ettirmek için gecesini gündüzüne kattığı kocasını cennet bahçelerinde cevherlerle örtülü tahtlara yaslanmış olarak memeleri yeni sertleşmiş ve yanakları kırmızılıkta yakut gibi ve vücutları berraklık ve beyazlıkta mercan benzeri ve kemiğinin iliği etinin üstünden görünen iri siyah gözlü ve her biri bakire ve her cinsi münasebetten sonra yeniden bakire olan ve bakışlarını yalnız eşlerine yönelten ve eşlerini başka dilberlere baktırmayacak kadar cazibeli, dilberlerle kadeh tokuşturur şekilde ya da 70 yıllık cinsi münasebete girişmiş halde bulmakla elbette ki kahrolacak ve cennete girmiş olduğuna hayıflanacaktır. Bu vesileyle şunu da hatırlatalım ki, hemen her dönem itibariyle İslam düşünürlerini en ziyade meşgul eden sorunlar arasında kadınların cennetteki durumları önemli bir yer işgal etmiştir. Örneğin cennete giren kadınların orada kocalarıyla buluşup buluşmayacakları hususu bir hayli görüş ayrılıklarına sebebiyet vermiştir. Buluşacaklarını kabul edenler için çözümü çok güç olan bir sorun daha vardır ki, o da kocalarından hangisiyle orada buluşacaklardır. Söylemeye gerek yoktur ki, bu sorun dünya yaşamı sırasında birden fazla koca ile evlenmiş kadınlar için söz konusudur. Dul kalıp da yeniden evlenen kadınlar bu kategoriye sokulabilir. İşte İslam bilginleri 1400 yıl boyunca bu önemli sorunu kesin bir sonuca bağlayamamışlardır. Kimisi kadının tercih hakkına sahip olduğunu, kimisi en son kocasıyla buluşacağını ve kimisi de kocalarından en iyisiyle bir araya geleceğini söylemiştir. İbnül Arabi'nin hatırlatmasına göre Muhammed bu konuda kadına tercih hakkı tanımış ve dilediği kocasıyla beraber olmasını uygun bulmuştur. İbn Aliman'ın naklettiği bir hadise göre ise Muhammed, bir kadın yeryüzünde en son olarak hangi kocasıyla evliydiyse cennette de onun yanında olur demiştir. Bundan dolayıdır ki İbn Aliman kendi karısına ikide bir, eğer cennette benimle beraber olmak istiyorsan bu takdirde benim ölümümden sonra başka hiçbir erkekle evlenmemelisin diyerek hodgamlığını tatmine çalışırdı. Hiç kuşkusuz bu formül erkeğin kıskançlığına çare bulacak nitelikte bir buluştur. Çünkü bu suretle karısının kendinden sonra başka bir erkekle evlenmeyeceğini düşünerek rahat edebilir. Ve nihayet Şarabi'nin Muhtasar Tasirat adlı yapıtında yer alan ve Ümmü Habiba'nın rivayetine dayalı bir hadis vardır ki farklı bir çözüm getirmiştir ve şöyledir. Ümmü Habiba bir gün Muhammed'e sorar. Eğer bir kadın yeryüzünde iki kocaya varmış ise ve ölümden sonra her üçü de cennete davet edilmişlerse bunlardan hangisine ait olacaktır? İlk evli olduğu kocasına mı yoksa en son evli bulunduğu kocasına mı? Bu çok düşündürücü soru üzerine Muhammed'in verdiği yanıt şudur. Yeryüzü yaşamı sırasında hangi kocası kendisine daha iyi davrandıysa kadın cennette onunla buluşur. Dikkat edilecek olursa bu yanıt, peki ama her iki kocası da aynı şekilde iyi davranmış ise ne olacaktır şeklindeki bir soruyu karşılamaya yetersizdir. Fakat her ne olursa olsun, bu yukarıdaki çözüm yollarından hiçbirisinin kadın bakımından iç açıcı ve rahatlatıcı bir yönü yoktur. Çünkü kocalarından hangisiyle buluşursa buluşsun, bu buluştuğu kocanın cennet hurileriyle baş başa kaldığını görmekle azap ve mutsuzluktan kurtulacak değildir. Ve esasen kocasının cennette kendisiyle bir arada bulunmak isteyeceğinden de emin olmasına imkan yoktur. Büyük bir ihtimal ile istemeyeceği muhakkaktır. Nitekim Muhammed bile kendi eşlerine pek mutsuz bir cennet yaşamı öngörmüş ve onlardan hiçbirisiyle cennette beraber olmak istemediğini belirtmiştir. Zira Ayşe'den öğrenmekteyiz ki Muhammed, ölüm döşeğinde gözlerini hayata kapatırken son söz olarak, "Hayır, hayır, cennetin ulu refakatçilerini tercih ederim." diye konuşmuştur. Bu şekilde konuşurken ve "cennetin ulu refakatçilerini tercih ederim" derken anlatmak istediği şey, seçim hakkını cennetteki huriler lehine kullanacağını ihsastır.
Ayrım 51.
Nitekim Muhammed'in bu sözlerini büyük bir üzüntüyle dinleyen Ayşe, kendi kendisine şunları söylemiştir. Demek ki biz karılarını tercih etmiyor. Biliyorum ki bu sözleriyle Tanrı elçisi her zaman söylemekten geri kalmadığı bir şeyi tekrarlamak istemiştir ki o da Tanrı'nın hiçbir peygamberi seçim hakkına sahip kılmadan çağırmadığıdır. Bütün bunlar gösteriyor ki kendisini peygamber olarak kabul ettiren Muhammed yeryüzü yaşamı sırasında beraberce yaşadığı kadınlarını değil fakat cennet hurilerini tercih etmektedir. Ve bunu anlatmak üzere söylediği yukarıdaki sözleriyle Müslüman erkeğine kendinden örnek yaratmak istemiştir. Bununla birlikte böyle bir örnek yaratmamış olsaydı bile, mümin erkekler için farklı bir seçim yoluna gitmenin esasen söz konusu olmayacağını söylemek hata olmayacaktır. Zira Muhammed'in tanımladığı cennetlere ulaşan bir Müslüman erkeğinin, yeryüzündeki karıları içinden en fazla sevdiğini bile, cennetteki güzel dilberlere feda edeceğinden kuşku etmek için insanın deli olması gerekmez mi? D. Anaların ayakları altından cennetler geçer. Şu şartla ki, Müslüman kadın olarak kocalarının hizmetini görmüş ve şehvet gailesini gidermiş olsunlar. Muhammed'in ana ve babalar için yüceltici sözler söylediği, ana ve babaya saygı, sevgi ve iyiliği öngördüğü, Kur'an'daki şu ayetleri ağzından eksik etmediği belirtilir. Ve biz insana, anasına, babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu zahmetle taşımıştır ve zahmetle doğurmuştur. Gebelik müddetiyle sütten kesilme müddeti 30 ayı tutar. K46 Ahkaf suresi ayet 15. Allah ana babaya iyilik etmeyi buyurmuştur. Eğer her ikisinden biri veya her ikisi senin yanında iken ihtiyarlayacak olurlarsa, onlara karşı öf bile demeyesin, onları azarlamayasın, ikisine de hep tatlı söz söyleyesin. Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger ve Rabbim küçükken beni yetiştirdikleri için sen de onlara merhamet et de. K17 İsra suresi ayet 23-24. Bu ve benzeri ayetler yanında anaları cennetlerin baş köşelerine layık gördüğü ve örneğin annelerin ayakları altından cennetler geçer şeklinde hadisler bıraktığı bildirilir. Ve bu itibarla anaları saygınlığa ve ilahi mükafatlara kavuşturan ilk ve son peygamber olduğu iddia edilir. Oysa ki bu iddialar tıpkı diğer benzerleri gibi yanıltıcıdır. Çünkü Muhammed ana babalar lehinde yüceltici sözler söyleyen ilk ve son peygamber olmadıktan başka söylemiş olduğu sözler aslında anaları soyut anlamda ve genel olarak kutsallaştırmak için söylenmemiştir. Çünkü bir kere gelmiş ve geçmiş bütün peygamberler genel olarak ana ve babayı yüceltir nitelikte sözler söylemişlerdir. İbrahim'den İsa'ya kadar hepsi yukarıdakilere benzer yüceltmelerde bulunmuşlardır. Muhammed'den 1800 yıl önce yaşadığı kabul edilen Buda, çok daha samimi ve çok daha veciz bir şekilde ana baba sevgisini dile getirmiş, kız çocuğunu erkek çocuğuna eşit bilmiş ve kadını üstün kertelere getirmiştir. Ve öte yandan Muhammed'den 1300 yıl sonra ben Tanrıyım diyerek ortaya çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlerce zenciyi Müslüman, Black Müslim yapan Wallace Fardun ve daha sonra onun peygamberi olarak görünen Elia Muhammed'in yaptıkları da bu olmuştur. Bu itibarla Muhammed'i analar hakkında yüceltici sözler söyleyen ne ilk ve ne de son peygamber olarak tanımlamak doğru olur. Öte yandan ana ve babaya sevgi ve saygı beslemeyi öğütlemek için peygamber olmaya da gerek yoktur. İnsan denilen varlığı akıl ve vicdan ile donatan tabiat ona zaten bu duyguları aşılamıştır. Fakat hemen ekleyelim ki Muhammed, ana ve baba konusunda söyler göründüğü güzel sözlere rağmen, tabiatın insan gönlüne cömertçe yerleştirmiş olduğu bu duygulara da kendi yaşamı bakımından yabancı kalmıştır. Çünkü kendi öz anası Amine'nin adını ağzına pek almadıktan başka ona Tanrı'dan mağfiret dahi dilememiştir. Babası Abdullah için yaptığı da bundan farklı olmamıştır. Kur'an'a başka peygamberlerin analarını ve babalarını ya da yakınlarını yüceltici hükümler yerleştirdiği halde kendi ana ve babası için buna benzer bir şey yapmamıştır. İsa'nın ya da Musa'nın analarına Tanrı'nın nimetler yağdırdığını söylemiş, Firavun'un karısı Asiye'nin ya da Sebe Melikesi Belkıs'ın kalplerinin Tanrı emriyle Müslümanlığa açıldığını bildirmiş. Fakat kendi anası için böyle bir şereften söz etmemiştir. Aksine anası için mağfiret dilemekten Tanrı emriyle yasaklandığını öne sürmüştür. Arap kaynaklarının açıklamasına göre bu tür davranışlarının nedeni anasının Yahudi asıllı ve babasının putperest olarak ölmüş olmalarıdır. Kendisine bir ana ve baba kadar emeği dokunanlara, örneğin süt annesine ya da büyük babası Abdülmuttalib'e ve amcası Ebu Talib'e karşı da aynı nedenlerle dua etmekten kaçınmıştır. Her ne kadar bu konuyu başka bir kitabımızda ele aldıysak da, burada kısaca bir iki husus belirtmekte yarar olacaktır. 1. Muhammed kendi öz anası Amine için Tanrı'dan mağfiret dilemez, onu yüceltmez ve cennetlere dahi layık görmez. Başta Müslim ile Süneni Erbaa sahiplerinin ortaya vurdukları hadisler ve ayrıca İbn Sad'ın Kitabut Tabakat ya da Beyzavi'nin Envarüt Tenzil ve Esrarut Tevil adlı ünlü yapıtları olmak üzere temel Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki Muhammed, Mekke'yi fethettikten sonra anası Amine'nin kabrini ziyaret etmiş ve fakat ona Tanrı'dan mağfiret dilememiştir. Sebep olarak da Tanrı'nın kendisine özellikle bu izni vermediğini söylemiş ve bu vesileyle Kur'an'a şu ayeti yerleştirmiştir. Akraba bile olsalar müşrikler lehine mağfiret dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz. K9 Tevbe suresi ayet 113. Her ne kadar bazı şeriatçı çevreler bu ayetin Muhammed'in amcası Ebu Talip vesilesiyle indiğine değinirlerse de birazdan belirteceğiz ki Beyzavi gibi en sağlam Kur'an yorumcularının söylemelerine göre Amine için inmiştir. Hatırlatalım ki mağfiret dilemek demek Tanrı'dan kullarının günahlarını bağışlayarak onları cennete almasını dilemek demektir. Ve işte Muhammed'in söylemesine göre Tanrı, Amine lehine böyle bir dilekte bulunma iznini kendisine vermemiş ve başka bir deyimle Amine'nin cennete girmesini istememiştir. Böylece Muhammed nasıl ki kendi öz babası Abdullah için "Benim babam da cehennemdedir" dediyse, yukarıdaki sözleriyle aynı şeyi anası için de sarf etmiş görünmektedir. Gerçekten de İbn-i Sad'ın Kitab-ı Tabakat adlı kitabında şöyle yazılıdır. Tanrı elçisi anasının viran mezarını ziyaret etti. Halk etrafında toplanmıştı. Ağlayarak onlara şunu söyledi. "Bu benim anamın mezarıdır. Bu mezarı ziyaret etmek için Tanrı'dan izin istedim. Tanrı bana bu izni verdi. Fakat anam için mağfiret dilemek üzere izin istediğimde Tanrı bana bu izni vermedi, reddetti." Yine bunun gibi Müslim'in Ebu Hüreyre'den bildirmesine göre Muhammed, annesinin kabrini ziyarete gittiğinde aynen şöyle demiştir. "Valideme istiğfar etmek için Rabbimden izin diledim. Müsaade buyurulmadı. Kabrini ziyaret etmek için dilekte bulundum. Buna müsaade edildi. Artık siz de kabirleri ziyaret ediniz. Kabir ziyareti ölümü hatırlatır." Bu satırları okurken hiç kuşkusuz şaşıracak ve muhtemelen kendi kendinize soracaksınızdır. Hiç olur mu böyle şey? Anaların ayakları altından cennetler geçtiğini söyleyen ve analara hayır dua etmeyi Müslüman kişilere Tanrı emri olarak bildiren bir peygamber, hiç kendi öz anasına mağfiret dilemez mi? Mağfiret dileyerek başkalarına örnek olmak istemez mi? Hem zaten neden Tanrı en son ve en sevgili bildiği peygamberine bu şekilde davransın? Neden dolayı diğer peygamberlerinin analarını, örneğin İsa'nın anası Meryem'i yüceltirken ve mağfirete layık görürken, Muhammed'in annesine bunu çok görsün, neden ona Amine'ye hayır dua etmeyi yasaklasın? Bu sorulara mantıklı bir yanıt bulmanız mümkün değildir. Meğer ki İslam'da hoşgörüsüzlüğün ne demek olduğunu bilesiniz ve Tanrı'nın Muhammed'e sırf Müslüman imanında ölmemiştir diye anası için mağfiret dileme iznini vermeyebileceğini kabul edersiniz ki, bu takdirde ne İslam'a ve ne de Tanrı'ya karşı olumlu bir tutuma sahip sayılmazsınız. Bakınız nasıl? Bilindiği gibi Muhammed'in babası Abdullah, daha Muhammed ana karnındayken, annesi Amine ise Muhammed 6 yaşındayken dünyaya gözlerini kapamışlardır. Bu itibarla her ikisi de İslam'ın gelişine tanık olamamışlar ve Muhammed'in yerleştirdiği inançlardan yoksun olarak öbür dünyaya göç etmişlerdir. Şeriatçı çevreler bu gerçeklerin ortaya konulmasına karşıdırlar ve bu nedenle bu konuda her şeyi gizlemeye çalışırlar ve sükût ve tevakkuf etmek gerektiğini hatırlatırlar. Vecr-i Münir adlı yapıtın ünlü yazarı Tacüddin-i Fakihani, Resul-i Ekrem'in ebeveyninin halini Allah bilir diyerek işin içinden sıyrılmak ister. Diğer bazıları hiçbir Müslüman için peygamberin ebeveyninin küfür ve imandan muazzep olup olmadıklarından bahsetmek muvafık değildir diye eklerler. Biraz daha tehdit yoluna gitmek isteyenler ise Muhammed'in ana ve babasının imanından şüphe edenleri kafir sayarlar ve Mevakib adlı yapıtın yazarı Hulvani ile birlikte şöyle derler. Peygamberin ebeveyninin küfürlerine hükmetmek akıldan sudur, eden ağır bir zelledir. Böyle bir hükmün ağızdan kaçırılması küfre kadar varır. Çünkü böyle bir söz sarf etmek peygambere eza vermektir. Bu şekilde konuşmakla kalmazlar. Fakat başta Celaleddin Suyuti olmak üzere pek çoğu Muhammed'in ana ve babasının ehli nar cehennemlik olmayıp ehli necat cennetlik olduklarını söylerler. Bu gayretkeşliklerini kanıtlamak üzere yalana dayalı usullere giderler. Örneğin Mekkelilerin kadın erkek, edyan, dinler ile ilgili bulunmadıklarını, putperest Arapların dahi kendi geleneklerine bağlı olmak nedeniyle başka bir dini merak edinmediklerini ve esasen Yahudi dininin Medine'den Mekke'ye sirayet etmediğini eklerler. Amine'nin Yahudilerin yaşadığı Medine'ye gitmediğini ve hatta evinden bile çıkmayan bir kadın olduğunu, Abdullah'ın ise hurma toplamak üzere birkaç günlüğüne Medine'ye gittiğini ve orada genç yaşta öldüğünü naklederler. O dönemde Mekke halkının ehli fetret olarak üç kısımda toplandığını, bunlardan bir kısmının Tanrı birliği fikrine bağlı, bir kısmının şirki kabul edip putperestliğe saplı ve nihayet bir kısmının da gaflete dalmış olduğunu ve Muhammed'in ana ve babasının ise kafir olmadıklarını belirtirler. ve anlatmak isterler ki Amine ve Abdullah Yahudilerle ve Hristiyanlarla temas etmemiş, başka bir dine girmemişlerdir. Bu söylediklerini biraz daha pekiştirmek için putperestliğin ya da bir başka dinin necis, pis olduğunu, oysaki Muhammed'in ben mütemadiyen temiz babaların sulbünden temiz anaların rahmine naklonuna geldim dediğini bildirirler. Bütün bu yukarıdaki iddiaların yanlış ve uydurma olduğunu kanıtlamak ve hele Amine'nin Medine'ye hiç gitmediği yalanlarını ortaya koymak kolaydır. Kısaca özetlemek gerekirse, bir kere Amine'nin Medine'ye sık sık seyahatler yaptığı kesindir. O kadar ki Muhammed'i doğurduktan sonra her yıl onu alır ve Medine'ye gider ve Benu Neccar yurdunda kocası Abdullah'ın teyze ve dayıları yanında misafir kalırdı. Yine bu ziyaretlerinden birinden Mekke'ye dönerkendir ki yolda Abva mevkiinde ölmüştür. O tarihte Muhammed henüz 6 yaşındadır. Muhammed'in babası Abdullah dahi 25 yaşındayken Medine'de hastalanarak ölmüştür. Öte yandan o dönemde Medine'de olduğu gibi Mekke'de de daha az sayıda olmakla beraber Yahudiler ve Hristiyanlar bulunurdu ve Araplar onlarla yan yana yaşarlardı. Bu itibarla Muhammed'in anasının Yahudi olması hiç de imkansız sayılmazdı. Nitekim daha önce de işaret ettiğimiz gibi Arap kaynakları örneğin Envarut Tenzil ve Esrarut Tevil yazarı Beyzavi Kur'an'ın Tevbe suresinin 113. ayetini açıklarken Mekke fethinden sonra Muhammed'in bir aralık Amine'nin mezarı başına giderek Tanrı'dan anası için dua etmek üzere izin istediğini ve fakat bu iznin verilmediğini ve verilmemesinin nedeninin de anasının Yahudi asıllı oluşundan olduğunu söyler. Bunun böyle olduğunu doğrulayan kaynaklar çoktur. Abdülgazi Bahadır'ın Tarih adlı yapıtında şöyle yazılıdır. Muhammed'in babası putperest olup Abdullah adıyla çağrılırdı. Anası ise Yahudi asıllı olup Amine adını taşırdı. Beyzavi yine aynı yapıtında Muhammed'in annesiyle İbrahim peygamberin babası arasında Tanrı düşmanlığı bakımından benzerlik arar ve Tevbe suresinin 114. ayetini örnek verir. Bu ayete göre İbrahim'in Tanrı'dan babası için mağfiret dilediğini ve fakat babasının Tanrı düşmanı olduğunu anladığı için ondan uzaklaştığını bildirir. Böylece Tanrı düşmanıdır diye babasından uzaklaşan İbrahim peygamber ile anasına Tanrı'dan mağfiret dilemeyen Muhammed'in davranışları arasındaki benzerliği vurgulamış olur. Muhammed'in babasının putperest olmadığı iddialarına gelince bu da yanlıştır. Bırakınız babasını, fakat Muhammed kendisi bile gençliğinde putperest idi. Arapların kutsal bildiği Uzza ve Lat adlı putları saygıyla anardı. O kadar ki peygamberliğini ilan ettikten sonra dahi güya Tanrı'nın melekleriyle uzlaşabilmek ve böylece Kureyşlileri kazanabilmek üzere bir aralık Uzza, Lat ve Menat gibi putların Tanrı'yı temsil ettiklerini kabul etmişti. Az sonra yaptığı işin kendi aleyhine olduğunu anlayınca bundan vazgeçecektir. Bütün bu hususları Beyzavi'nin söz konusu yapıtında ya da Taberi'nin Milletler ve Hükümdarlar adlı kitabında ve diğer Arap kaynaklarında bulmak kolaydır. Öte yandan Muhammed bizzat kendisi, annemin mezarı başında Tanrı'dan mağfiret dilemek için izin istedim, izin verilmedi diye konuşmuştur. Eğer annesi Yahudi ya da putperest değil idiyse Tanrı niye buna izin vermesin? Ne ilginçtir ki Muhammed, ne anası Amine'yi ve ne de babası Abdullah'ı kutsal kimselerden sayıp adlarını anılmaya layık bulmamıştır. Kur'an'da İsa'nın anası Meryem'i Tanrı'nın inayetine erişmiş gibi gösterdiği, Musa'nın ana ve babasını, kız kardeşini aynı kutsallıkta olmak üzere zikrettiği ve hatta Sebe Melikesi Belkıs'ı andığı, Firavun'un karısı Asiye'yi fazilet timsali aldığı ya da İbrahim peygamberin anası veya babası için aynı saygılı dili kullandığı halde kendi ana ve babasından söz etmemiştir. Kur'an'ın hiçbir yerinde Amine ya da Abdullah adına rastlanmaz. Gerçekten de Kur'an'da Tanrı'nın şereflerine eriştirdiği 4 kadından söz edilir ki, bunlar Musa'nın anası, Musa'nın kız kardeşi, Firavun'un karısı ve İsa'nın anasıdır. Kasas ve Taha surelerinde Musa'nın anasına hitaben Tanrı'nın şöyle konuştuğu belirtilir. Çocuğu Musa'yı emzir, başına gelecekten korktuğun zaman onu bir sandığa koy da suya bırak. Su onu kıyıya atar. Bana da ona da düşman olan biri onu alır, korkma üzülme. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız. K 28 Kasas suresi ayet 7, K 20 Taha suresi ayet 36-39. Kur'an'daki hikayeye göre Musa'nın anası bu emir gereğince hareket eder ve çocuğunu suya bırakır. Firavun'un adamları onu sudan alırlar ve boğazlamak üzereyken Firavun'un eşi Asiye buna engel olur. Oğlunun akıbeti konusunda endişe içerisinde bulunan kadın, neredeyse Firavun'a gidip, "Bu çocuk benim çocuğumdur" diyecek iken, Tanrı onun kalbine hemencecik pekiştirir ve onu inananlardan yapar. Kasas suresinde şöyle yazılıdır. Musa'nın annesi gönlü bomboş sabahı etti. İnananlardan olması için kalbini pekiştirmeseydik, neredeyse saraya alınan çocuğun kendi oğlu olduğunu açığa vuracaktı. K 28 Kasas suresi ayet 10-11. Musa'nın anasının hiçbir üzüntüye kapılmaması için Tanrı onu süt anne kılığında saraya aldırtır ve şöyle konuşur. Böylece annen üzülmesin, sevinsin diye seni ona iade etmiştik. K20 Taha suresi ayet 40. Görülüyor ki Kur'an'a göre Tanrı Musa'nın anasına özel bir ilgi göstermiş, inayetler indirmiştir. Sadece anasına değil fakat babasına, kardeşlerine ve ona yakın kim varsa herkese nimetler bahşetmiştir. Fakat ne akıl almaz şeydir ki Musa'ya bu inayetleri yağdıran Tanrı, Muhammed'in ana ve babası için buna benzer bir şey yapmamıştır. Musa'nın anasının kalbini pekiştirmiş, onu inananlardan yapmış. K 28 Kasas suresi ayet 10-11. Fakat Muhammed'in anasını imana sokmamıştır. Musa'nın anasını anaların en ulu kadını kılmış ve ona vahiyler yollamış. K 28 Kasas suresi ayet 7. K20 Taha suresi ayet 36-39. Fakat Muhammed'in anasına böyle bir lütufta bulunmamıştır. Musa'nın anasına çocuğunu emzirebilmesi için bol süt vermiş ve Musa'yı başka birinin sütünü emmekten önlemiş. K 28 Kasas suresi ayet 11-12 ve Taha suresi ayet 39-40. Fakat Muhammed'in anasının sütünü kesmiş ve Muhammed'i süt analarının eline terk etmiştir. Yine Kur'an'da Firavun'un karısı olarak tanımlanan Asiye'nin Tanrı tarafından mükafatlara kavuşturulduğu ve cennete alındığı yazılıdır. Örneğin K 66 Tahrim suresi ayet 12 vesaire. Yine Kur'an'da Sebe melikesi Belkıs'ın kalbinin Tanrı tarafından pekiştirildiği ve imana açıldığı hikaye edilmiştir. Bakınız K 27 Neml suresi ayet 28-44. İsa'nın anası Meryem'e gelince, Kur'an'ın koca bir suresi onun adıyla anıldığı gibi diğer pek çok suresinde onu gerçekten yüceltici ayetler yer almıştır. Bir kere Meryem suresinin 16. ayetinde Tanrı'nın Muhammed'e hitaben şu emri verdiği görülür. Ey Muhammed, Meryem'i de an. K 19 Meryem suresi ayet 16. Böylece Tanrı Muhammed'e İsa'nın anasının şereflendirilmesini söyler. Fakat buna benzer bir emri Amine lehine olacak şekilde vermez. Aksine yukarıda işaretlediğimiz gibi Amine için mağfiret dilemesini bile istemez. Daha doğrusu yasaklar. Öte yandan Kur'an'da İsa'nın anası Meryem fazilet örneği olarak tanımlanan diğer kadınların da üstünde ve kutsal nitelikte tutulmuştur. Ali İmran, Tahrim ve Enbiya surelerinde Tanrı'nın Meryem hakkında şöyle konuştuğu yazılıdır. Meryem'e ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu alemler için bir mucize kılmıştık. K3 Ali İmran suresi ayet 35-42, K 21 Enbiya suresi ayet 91, K 66 Tahrim suresi ayet 12. Diğer birçok ayette Meryem'in Tanrı tarafından özel bir muameleye tabi kılındığı anlatılır. Bu ayetlere göre Tanrı güya Meryem ile daha anasının karnında iken ilgilenmeye başlamış, bu ilgisini onun ana ve babasına dahi göstermiş, ailesini alemlere tercih ettiğini ilan etmiştir. Ali İmran suresinin 36-37-45 vesaire ayetlerine bakınız. Meryem için, Meryem'i insanlar için mucize kılacağız. K 19 Meryem suresi ayet 17-28 dediği ve Meryem'e ruhundan üflediği. K 66 Tahrim suresi ayet 12. Onu ve oğlunu yani İsa'yı kendisine delil yaptığı. K 23 Müminin suresi ayet 59 görülür. Kafirlere karşı kendi azametiyle övünürken bile Tanrı Meryem adını kullanmış ve örneğin Muhammed'e şöyle demiştir. De ki Allah Meryem oğlu Mesih'i anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek isterse kim ona karşı koyabilir? K5 Maide Suresi ayet 17. Bunu yaparken Meryem'e hitaben de şöyle konuştuğu olmuştur. Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından en üstünü seçti. K3 Ali İmran Suresi ayet 42. Fakat bununla da yetinmemiş ve Meryem'i biraz daha şereflendirmiş olmak için Muhammed'e onu anmasını emretmiştir. Ey Muhammed, kitapta Meryem'i de an. K19 Meryem Suresi ayet 16. Bu örnekleri çoğaltmak kolaydır fakat anlatmak istediğimiz şudur ki, bütün bunları yapan bu yukarıda saydığımız kadınları kutsallaştıran ve Muhammed'e onları fazilet örnekleri olarak anması için emirler veren Tanrı, Muhammed'in anası için böyle bir düşünceye yönelmemiştir. Yönelmek şöyle dursun, fakat onu dua edilmeye layık bulmamıştır. Eğer Kur'an gerçekten Tanrı sözleri ise bu takdirde Tanrı'nın Muhammed'in ana ve babasına karşı özel bir husumeti olduğunu düşünmek gerekir. Yok eğer bu ayetler Muhammed'in kendi sözleri ise bu takdirde de benzeri bir husumetin Muhammed tarafından gösterildiğini kabul etmek gerekir. Fakat her ne olursa olsun her iki şıkta da varacağımız sonuç İslam lehine değil aleyhine olacaktır. Ne hazindir ki her vesile ile ve her ihtiyacı için Tanrı'dan vahiyler getiren Muhammed, anası ya da babası lehine ve onları şereflendirmek maksadıyla böyle bir yola gitmeyi düşünmemiştir. Öte yandan söz konusu durum sadece Kur'an'a münhasır değildir. Yani başka bir deyimle Muhammed ana ve babasının adını sadece Kur'an'da anmamakla kalmamış fakat hadislerinde de ele almamıştır. Her ne kadar bazı şeriatçı çevreler Ayşe'nin rivayetine dayalı olarak Muhammed'in güya "Annemin kabrine gittim, Cenab-ı Hak'tan annemi ihya buyurmasını diledim. Kabul buyurup annemi diritti ve bana iman ettikten sonra ebedi haline red ve iade buyurdu" şeklinde konuştuğunu ileri sürerlerse de bu hadisin sağlam olmadığını kabul ederler.
Ayrım 52.
Sağlam olan hadisler yukarıdaki sözlerin "Annemin mezarına gittim, mağfiret dilemek için Tanrı'dan izin istedim, bu izin verilmedi" şeklinde olduğunu göstermektedir. Kur'an ayetleri gibi hadisler de incelenecek olursa görülecektir ki Muhammed, İsa'nın anası Meryem gibi Firavun'un kadını Asiye'yi de kadınlık aleminde en yüksek fazilet şaikalarına yükseltmiştir. Söylediklerine bakılırsa erkeklerden çoğu kemale ermiş olduğu halde, kadınlar arasında bu iki kadından başka hiç kimse kemale erişmemiştir. Kendi kavminin kadınlarına gelince onlar arasında da Hatice ile Ayşe'yi fazilet sahibi olarak göstermiştir. Ali İbni Talib'in rivayetine dayalı bir hadisinde, "Zamanındaki dünya kadınlarının hayırlısı İmran kızı Meryem'dir. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir" demiştir. Ebu Müsel Eşari'nin rivayetine dayalı bir başka hadisinde de, "Erkeklerden çoğu fazilette kemale erdi. Halbuki kadınlardan yalnız Firavun'un kadını Asiye ile İmran'ın kızı Meryem'den başka hiçbiri kemale erişemedi. Ümmetimin kadınlarına karşı Ayşe'nin fazileti de Tirid'in başka yemeklere karşı fazileti gibidir. İnsan varlığının fazileti ile Tirid yemeğinin fazileti arasında fark gözetilmesi gerekirken Muhammed bu kıyaslamaya neden başvurmuştur bilinmez. Fakat söylemek istediğimiz şudur ki başka ümmetlerin kadınları arasında Meryem ile Asiye'yi kemale ermiş olarak gösterdiği ve kendi ümmetinin kadınları arasında da Hatice ile Ayşe'ye paye verdiği halde, kendi öz anasının adını bu vesile ile ağzına bile almamıştır. Onu fazilet örneği olarak zikre şayan bulmamıştır. Ayşe'nin faziletini Tirit yemeğinin başka yemeklere olan üstünlüğüne eş tuttuğu halde, kendisini dünyaya getiren ve büyük zahmetler ve fedakarlıklarla yetiştiren anasının değerini Tirit yemeğiyle kıyaslamak bile aklına gelmemiştir. Bütün bunlar bir yana fakat kızı Fatıma'yı dahi cennet kadınlarının efendisi olarak ilan ettiği ve ölüm döşeğinde son nefesini verirken onun kulağına şunları fısıldadığı söylenir. "Ben Allah'a dua ettim. Ehli beytimden ilk olarak seni bana ulaştırmasını ve seni benimle bir arada bulundurmasını istedim." Oysa ki biraz yukarıda işaret ettiğimiz gibi anası için Tanrı'dan istiğfar etmek istediğini ve fakat Tanrı'nın buna izin vermediğini bildirmiştir. Hatırlatmakta yarar vardır ki Meryem ve Asiye gibi başka ümmetlerin kadınlarını kemale ermiş ve fazilet timsali kadınlar olarak gösterirken bunu farklı din ve inançta olanlara karşı hoşgörü içerisinde davranıyor olmak için yapmamıştır. Çünkü Muhammed nasıl ki İbrahim peygamberden Musa'ya ve İsa'ya gelinceye kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberleri Müslüman kabul etmiş ise, bu kadınları da Hristiyan ya da Yahudi olarak kabul etmiş değil, sadece Müslüman olarak görmüştür. Belki bilenimiz azdır ama Muhammed her ümmete kendi içinden peygamberler ve kendi dilinden kitap verildiğini söylerken, bununla farklı dinleri kastetmek ve örneğin Yahudilerin ya da Hristiyanların kendilerine özgü dinleri olduğunu anlatmak istememiştir. Çünkü onun anlayışında Yahudi dini ya da Hristiyan dini diye bir şey yoktur. Var olan tek şey Müslümanlıktır. Müslümanlığın Tanrı'dan gelen tek din olduğunu söyleyen Muhammed, İbrahim'i ilk Müslüman peygamber olarak tanımlar ve İbrahim'den bu yana bütün Yahudi peygamberlerini başta Musa olmak üzere Müslüman olarak tanıtır ve nihayet İsa'yı da Müslüman olarak karşımıza çıkarır. Bir yandan kendisini İbrahim'in evladı ve İsa'nın kardeşi görürken, diğer yandan da Meryem'in rüyası olarak görürdü. Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdecisi ve annemin rüyasıyım derken bunu kastederdi. Burada kullandığı annemin sözcüğünün Amine ile ilgisi yoktur. Çünkü İbrahim'i Müslüman imiş gibi gösterip, baba ve İsa'yı aynı imanda olarak kardeş diye tanımladığı bu hadisinde yer alan annem sözcüğünü dünyaların kadınlarından en üstünü olarak Ali İmran suresinde Müslümanlara örnek verdiği Meryem ana için kullanmıştır. Kullanırken de Meryem'i tıpkı İbrahim, Musa ve İsa gibi Müslüman imiş gibi göstermeye çalışmıştır. Kur'an'ın Ali İmran suresinin 42. ayetine bakınız. Fakat her ne hikmetse kendi öz anasını yani Amine'yi ne Müslüman olarak görmüştür ne de faziletli kadınlar arasında göstermiştir. Tanrı'nın vaktiyle Musa'nın ve İsa'nın analarını Müslüman yapmak için onların kalplerini pekiştirdiğini ve böylece onları kutsal bildiğini söylediği halde kendi anası için Tanrı'dan buna benzer bir dilekte dahi bulunmamıştır. Musa'nın ve İsa'nın analarını kadınların en üstünü olarak ilan ettiği halde kendi öz anasına Tanrı'dan mağfiret dilemeyi bile çok bulmuştur. Görülüyor ki Muhammed'e göre mağfirete layık olmak ve cennete girebilmek ana olmakla değil, fakat Müslüman olmakla mümkündür. Müslüman imanında olmayan kişiler ve özellikle müşrikler için, velev ki akraba olsunlar, mağfiret dilemek ya da onların ölülerine namaz kılmak doğru değildir. Denecektir ki neden acaba Muhammed kendi öz anası ve babası lehine mağfiret dilemeyi öngörmemiş ve Tanrı'nın kendisine bu izni vermediğini söylemiştir? Bu sorunun cevabını vermek kolaydır. Çünkü Muhammed çevresindekileri Müslüman yapabilmek için çeşitli usullerden, örneğin ölüm tehditleriyle korkutmak, savaşmak, ganimet dağıtmak, cennet vaatlerinde bulunmak gibi, gayrı bir de bu mağfiretten yoksun kılmak gibi baskı usulüne yer vermek istemiştir. Eğer müşrikler Müslümanlığı kabul etmedikleri takdirde, kendi yakın akrabalarının, örneğin çocuklarının ya da ana babalarının vesaire, hayır duasına mazhar olamayacaklarını ve bu yüzden cennete ulaşamayacaklarını bilecek olurlarsa, yani böyle bir baskı altında kalırlarsa, Müslümanlığı kabul ederler diye düşünmüştür. Ve her hususta olduğu gibi, bu konuda da onlara kendisinden örnek yaratabilmek üzere Kur'an'a şu ayeti koymuştur. Akraba bile olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz. K9 Tevbe Suresi ayet 113. Ve yaratmak istediği örnek ile biraz daha etkili olabilmek için de kendi öz anasını mağfiret dilemeye layık saymamıştır. Şimdi yine denecektir ki, neden dolayı anası lehine mağfiret dilemek için Tanrı'nın izin vermediğini söylemiştir de, anasının kabrini ziyaret için izin aldığını bildirmiş ve Müslümanlara da, artık siz de kabirleri ziyaret edin, kabir ziyareti ölümü hatırlatır demiştir. Kabir ziyareti hayır dua etmek gibi bir şey ya da saygı ve sevgi gösterisi demek değil midir? Bunun da cevabının kolay olması gerekir. Çünkü dikkat edileceği gibi yukarıdaki sözlerinde şu tümce yer almıştır. Kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Başka bir deyimle, kabirleri ziyaret Muhammed'e göre ölüye karşı bir saygı ve sevgi ifadesi olarak değil ve fakat ziyaret eden kişi için bu fani dünyanın geçiciliğini hatırlatmak bakımından önemlidir. Er veya geç öleceğini düşünsün de Muhammed'in emirlerine sarılsın ve ona körü körüne bağlansın diye. Çünkü eğer kabir ziyareti sevgi ve saygı izharı anlamına gelseydi, bu takdirde buna layık bir kimsenin mağfiretten yoksun kılınmaması gerekirdi. 2. Ayakları altından cennetler geçecek olan analar, kocalarına kul köle olacak kadar itaatkar Müslüman kadınlardır. Muhammed'in analar lehinde görünen sözlerinin altındaki maksadı açıklığa kavuşturmak için tekrar pahasına da olsa belirtelim ki, anaların ayakları altından geçer şeklindeki hadis genel olarak tüm anaları değil, fakat kocalarına hizmet ve itaatte kusur etmeyen Müslüman anaları hedef edinmiştir. Yani Müslüman olmayan, İslami inanca bağlı bulunmayan ya da Müslüman olsa dahi kocalarına iyi hizmet etmeyen kadınlar bu tanımlamanın dışında bırakılmıştır. Bundan dolayıdır ki kendi öz anasına Müslüman imanda ölmedi diye Tanrı'dan mağfiret bile dilememiştir. Başkalarına öğüt vermek için Kur'an'a, ana babaya acıyarak Rabbim küçükken yetiştirdikleri için sen de onlara merhamet et de şeklinde ayetler koyarken bu öğüdünü kendi izlememiş ve Amine için Tanrı'dan böyle bir şey istememiştir. Aksine Tanrı bana anam için mağfiret dilememe izin vermedi deyip işin içinden sıyrılmıştır. Öte yandan Müslüman anaların ayakları altına cennetleri yerleştirir görünürken düşündüğü şey hiç kuşkusuz kadını İslami emirlere uygun düşecek şekilde kocasına itaatkar kılmak olmuştur. Ona göre kadın ana olarak değil fakat İslami emirlere ki bu emirler kocaya hizmeti, boyun eğmeyi vesaire öngören şeylerdir. İtaat eden kişi olarak cennetlere aday sayılır. Başka bir deyimle, kadını fedakar bir ana olmak itibariyle, yani çocuğunu zahmetle taşıyan, kahrına katlanan bir insan olarak cennetlere layık görmüş değildir. Tanrı'ya, peygambere ve kocaya körü körüne boyun eğen bir kimse olarak görmüştür. Bu nitelikte olmayan bir kadını, velev ki fedakar bir ana olsun, velev ki dünyaya düznelerle çocuk getirmiş bulunsun, hayırla anılmaya ve cennetlere alınmaya layık saymamıştır. Bunun böyle olduğunu Kur'an'a koyduğu şu hükümlerle ortaya koymuştur. Şüphesiz olarak cehennem ehli oldukları, kendilerince bilindikten sonra akraba yani ana baba vesaire bile olsalar, peygamberin ve inananların, müşriklerin yargılanmalarına dua etmeleri yakışmaz. K9 Tevbe Suresi ayet 113. Başka bir deyimle, müşrik olan ya da Tanrı'ya ve Muhammed'e inanmayan bir kişi, velev ki ana olsun, velev ki ömrünü çocuklarına adasın, hatta velev ki peygamber anası olsun, cennetlere giremez. Dünya dolusu altın verse de giremez, onun hakkı yukarıdaki ayet gereğince acı bir azaptır. Böyle bir kadına müminlerin Tanrı'dan mağfiret dilemeleri, dua etmeleri yasaktır. Nitekim Muhammed, bu ayet gereğince anası Amine için mağfiret dilemediğini, çünkü Tanrı'nın kendisine bu izni vermediğini bildirmiştir. Muhammed bu aynı şeyi babasına da yapmış ve bu tutumunu meşru kılmak için Kur'an'ın Tevbe suresine şu ayeti koymuştur. Ey inananlar! Babalarınızı, kardeşlerinizi küfrü imana tercih ediyorlarsa dost edinmeyin. Sizden onları kim dost edinirse doğrusu kendine yazık etmiş olur. K9 Tevbe suresi ayet 23. Bu surede yukarıdaki hükmü pekiştiren bir diğer ayet vardır ki, biraz yukarıda belirttiğimiz gibi mağfiret dilemeyi yasaklar. K9 Tevbe suresi ayet 113. Görülüyor ki cennete girmenin şartı ana ya da baba olmak değil. Fakat her şeyden önce Müslüman olmak, Tanrı'ya ve Muhammed'e boyun eğmek, onların her emrine, velev ki bu emirler akla ve vicdana aykırı olsun, uymaktır. Kadınlar bakımından bu emirler kocalarına hizmet etmek ve böylece kocalarını kendilerinden razı etmek anlamına geldiğine göre, her Müslüman kadın için cennete girmek anne olmakla değil, fakat bu şartı yerine getirmekle mümkündür. Bundan dolayıdır ki, annelerin ayakları altından cennetler geçer sözlerinde kadını ana olarak yüceltme düşüncesinden önce, kadın olarak sömürme ve kocasının çıkarlarına araç etme siyaseti yatar. Eğer Muhammed analık kavramını soyut olarak yüceltmek isteseydi, herkesten önce kendi öz anasını yüceltir ve cennetlerin baş köşelerine yerleştirmek için Tanrı'dan mağfiret dilerdi. Eğer analara saygı ve sevgi gerektiğine gerçekten inansaydı ve kendi anasına düşkün olsaydı, Tanrı'nın kendisine Amine için mağfiret dileme izni vermediğine tanık olduğu zaman, hiç değilse merak sahikiyle bu iznin verilmeme sebebini öğrenmek isterdi. Ve örneğin diyebilirdi ki, ey Tanrım, senin emrin şu idi ki, Cenab-ı Hak'tan bir haber gelmedikçe Allah hiç kimseye azap etmez. Peygamber göndermedikçe hiçbir ümmete azap etmez. Anam Amine henüz Araplara peygamber gönderilmediği bir tarihte vefat etti. Bu itibarla Müslüman imanında ölmesi mümkün değildi. Bu böyle olunca acaba neden dolayı bana anam için hayır dua etme izni vermezsin? Hatırlatalım ki Muhammed her vesile ile ve en olmadık hususlarda Tanrı'dan dileklerde bulunma geleneği edinmişti. En basit işler için dahi Tanrı'ya yalvarır ve bu işlerinin kendi çıkarlarına uygun şekilde görülmesine çalışırdı. Üstelik başkaları için de Tanrı'dan şefaatkar olacağını hatırlatırdı. Söylemeye gerek yoktur ki, bu durumdaki bir kimseden kendi öz anası için Tanrı nezdinde aracı olması ve şefaat dilemesi beklenirdi. Oysa ki Muhammed, anası için mağfiret dilemek ya da Tanrı nezdinde yukarıdaki şekilde şefaatçiliğe girişmek şöyle dursun, fakat onu cehennemlere layık görmüş ve cehennem ateşlerine terk etmiştir. Nice başka kişinin karılarını ve analarını cennette gördüğüne dair olmadık kurnazlıklara başvurduğu halde, kendi öz anası hakkında masum bir yalan uydurmayı dahi gereksiz bilmiştir. Örneğin Ebu Talha'nın karısı Ümmü Süllem için bana cennet gösterildi. Orada Ebu Talha'nın karısını gördüm. Sonra önümde ayak sesi duydum. O da Bilal idi şeklinde konuştuğu halde anası hakkında böyle bir şey söylemek istememiştir. Söylemek şöyle dursun, aklın ve mantığın pek kavrayamayacağı bir davranışla anasının mezarı başında Tanrı bana anam için mağfiret dilememe izin vermedi demeyi iftihar vesilesi bilmiştir. Aklın ve mantığın kavrayamayacağı bir davranışla diyoruz. Çünkü biraz yukarıda belirttiğimiz gibi ana ve babasının öldüğü tarihlerde kendisi çok küçük bir yaştaydı. Henüz peygamberliğini ilan ve Araplara İslamiyet'i tebşir etmemişti. Etmediği içindir ki onları imansızlıklarının sorumluluğu içerisinde bırakmamak amacıyla durumlarına uygun bir çözüm yolu bulmuştu. Ne var ki bu çözüm yolunu dahi anasına ve babasına uygulamaktan kaçınmıştır. Gerçekten de Muhammed, Tanrı'nın hiçbir ümmeti kendilerine peygamber göndermedikçe azap etmeyeceğini bildirmiş ve bununla ilgili olarak Kur'an'a pek çok ayet yerleştirmiştir. Örneğin İsra suresinde, "Biz hiçbir ümmeti kendilerine peygamber göndermedikçe azap etmeyiz" diye yazılıdır. En'am suresinde, "Rabbin Teala Allah duygusundan mahrum bir ülke halkını peygamber gönderip ikaz etmedikçe helak ve azap etmez" diye yazılıdır. Kasas suresinde, "Habibim Rabbin Teala şirk ile alude bir karya halkını, onların ullarına ayatımızı okuyup anlatan bir peygamber göndermedikçe helak eder olmadı" diye yazılıdır. En'am suresinde, "Yine biz bu Kur'an'ı Mekke müşrikleri, bizden evvel Yahud ve Nasara'ya Tevrat ve İncil inzal olunmuştu. Fakat biz kendi dilimizde olmayan, bu ikinci kitabı okumaktan gafil ve aciz idik" derler diye gönderdik diye yazılıdır. Yine aynı şekilde Şura suresinde, "Biz hiçbir cemiyeti kendilerine şirk ve masiyetten tahzir edecek peygamber göndermedikçe helak ve azap etmedik ve etmeyiz" denmiştir. Fatır suresinde de, "Biz size aklı başında bir kimsenin avakı bir umuru düşünüp idrak edebileceği bir çağa kadar yaşatmadık mı? Ve size nezir bir peygamber de gelmedi mi" şeklinde hükümler vardır. Biraz önce dediğimiz gibi, Muhammed bütün bu hükümleri kendisinin peygamber olarak gönderilmesinden önceki dönem Araplarının imana girmek şartıyla günahkar sayılamayacaklarını anlatmak için koymuştur. Böylece onlara güya anlatmak istemiştir ki, fetret zamanında ölen kimse, "Ey Tanrı, benim yaşadığım sırada Müslümanlığı bana belletecek bir peygamber gelmemiştir ki, onun ahkamını öğrenip ona muti ve munkat olayım" diyebilir ve cehennemden affolunmayı isteyebilir. Ne var ki her ne hikmetse bütün bunları kendi anası ve babası için geçerli saymamış ve onları bu haktan yararlanmaktan sakınmıştır. Yine aynı şekilde bir yandan ana ve babayı cennete sokan çocuklardır şeklinde hükümler koyarken ve böylece başkalarına talkım dağıtırken bu aynı kuralı kendi ana ve babası lehine uygulamayı gereksiz bulmuştur. Müslüman imanında ölmediler diye. Ve bütün bunları yapan bir kimseyi Müslüman dünyası, anaları yücelten peygamber diye kutsallaştırır. 9. İslam dünyasında kadının hak ve özgürlüğe kavuşması, ancak Hadramut ruhunu canlandırmakla ve canlı tutmakla mümkün olabilecektir. Bu kitap boyunca gördük ki, Arap kaynaklarının verilerine göre Muhammed, kadını erkeğin emrine ve egemenliğine terk ve hizmet aracı etme sanatının en başarılı mimarlarından biri olmuştur. kadınlar aleyhinde söylemiş olduğu sözler ve bıraktığı emirler göz önüne alınacak olursa ve örneğin, kadınlar aklen ve dinen eksik yaratılmışlardır, küfürbazdırlar, kadınlar arasında saliha kadın, 100 tane siyah karga arasında alacak karga gibidir. Namazı bozan şeyler, köpek, eşek ve kadındır vesaire denilebilir ki, kadın sınıfını arka plana atma ve hatta aşağılama alanında oldukça ileri gitmiştir. Bütün bunlara dinsel bir düşünceyle mi yoksa toplum düzenini koruma endişesiyle mi ya da kişisel içgüdülerle mi gerek gördüğünü tartışmak mümkündür. Ne var ki tarih boyunca kendilerini peygamber olarak tanıtmış olan ve kadını buna benzer durumlara daha az ölçüde de olsa layık bulan kimseler arasında baş yeri işgal ettiği muhakkaktır. Fakat bu alanda onu rakipsiz kılan şey, kadını aşağılama usullerini pek fazla sezdirmeden ve hatta sanki kadına değer veriyormuş havasını yaratarak yapmış olmasıdır. O bu ustalığını özellikle Arap kadınını İslam öncesi dönemde zavallı bir durumdayken, İslamiyetle birlikte özgürlüğe kavuşturmuş gibi göstermekle kanıtlamaya çalışmıştır. Örneğin cahiliye diye tanımladığı bu dönemde Arap kadınının hayasız ve iffetsiz bir yaşam sürdüğünü anlatmak üzere Kur'an'a koyduğu eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. K33 Ahzab suresi ayet 33 ya da fazla sayıda kadınla evlenme geleneğini değiştirmiş ve sınırlamış gibi görünmek üzere hoşunuza giden başka kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. K4 Nisa suresi ayet 3 ya da eskiden kız çocuklarını diri diri gömme geleneği var iken bu kötü geleneğe son verdiğini belirtiyormuş gibi, aralarından birine bir kızı olduğu müjdelendiği zaman içi gamla dolarak yüzü simsiyah kesilir, kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Onu utana utana tutsun mu yoksa toprağı mı gömsün? K16 Nahl suresi ayet 58-59 şeklindeki ya da benzeri hükümlerle kendisini reformcu gibi tanıtmıştır. Oysaki İslam öncesi dönemde Arap kadınının durumu Muhammed'in söylediği gibi kötü olmayıp birçok bakımdan kendi getirdiği sisteme nazaran çok daha iyiydi. Ve bunun böyle olduğunu Arap kaynaklarına inmek suretiyle öğrenmek mümkündür. İbnül Esir'in El Kamil Fit Tarih adlı yapıtı, İbn Ad-Rabbihi'nin El Iktul Ferit adlı kitabı, Ebul Ferec'in Kitabul Aganisi ya da Al-Farazdak ve Cerir gibi ünlülerin şiirleri bu konuda verilebilecek örneklerden sadece birkaçıdır. Bu kaynaklar iyice incelenecek olursa görülür ki, İslam öncesi dönemde Arap kadını toplumun şerefle sayar olduğu, sosyal ve siyasal haklarla donattığı ve eşit kıldığı bir varlıktır. Evleneceği erkeğini kendi seçebilen ya da boşayabilen ve kişiliğinin haysiyetine sahip olabilen bir insandır. Ne var ki Muhammed ile birlikte bu niteliklerinden uzaklaşmış ve bu kitapta açıklamaya çalıştığımız gibi şeriat sistemi içerisinde pek zavallı durumlara sokulmuştur. Arap kadını her ne kadar bu insafsızlıklara boyun eğse de daha o tarihlerde kendi hak ve özgürlükleri bakımından İslam öncesi döneme özlem duyar olmuş. Fakat karşı çıkamadığı baskılar yüzünden yapacak bir şey bulamamıştır. Muhammed'in ölümü üzerine eski dönemin geri geleceği ve eski imtiyazlarının yeşereceği inancıyla sevinen Hadramut kadınlarından bazılarının yedikleri ağır darbe, bunu kanıtlayan örneklerden biridir ve kısaca burada belirtilmelidir. El-Bağdadi'nin Kitabul Muhabbar adlı yapıtının bir bölümünde, Arap peygamberinin ölümünü izleyen günlerde, bu habere sevinen ve bunu adeta bir bayram vesilesi edinen bir grup Arap kadınıyla ilgili bir olay vardır ki, Hadramut olayı diye bilinir. İslam'da kadın hakları konusuna el atan her araştırmacı bakımından ilginç olması gereken bu olay şöyledir. Aden Körfezi'nin doğusunda Yemen'in doğu bölgesinde Hadramut diye anılan bir idari bölge vaktiyle Hadramut adını taşırdı. Hicretin 11. yılındaki olayları ve özellikle Muhammed'in hastalığını nakleden Arap kaynakları bu bölgede yaşayan ve Kinde kabilesine mensup bulunan kadınların Muhammed'in ölümünü sabırsızlıkla beklediğini ve ölüm haberini aldıklarında tırnaklarına kına sürüp tambur çalmaya, göbek atmaya başladıklarını ve Hadramut köylerinden 20'ye yakın kadının da onlara katıldıklarını bildirmektedir.
Ayrım 53.
Bu kadınların bu şekilde sevinmelerinin ve bayram etmelerinin nedeni Muhammed'in ölümü olayından ziyade kadın hak ve özgürlüğünü yok edip kadını aşağıladığına ve aldattığına inandıkları bir sistemin sona ereceği ümidine kapılmış olmalarıdır. Çünkü düşündükleri odur ki, bu sistemin yerleşmesinden önce Arap kadını eşit haklara ve özgürlüklere sahip iken, serbestçe sokağa çıkabilir, dilediği gibi giyinebilirken, kendi başına ticaret yapabilirken, Muhammed bu özgürlüklere ve eşitliklere son vermiş ve kadını erkeğin kölesi haline getirmiştir. Getirmek için de Tanrı'dan geldiğini söylediği, erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. K3 Nisa suresi ayet 34. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir. K-Bakara suresi ayet 282. Kadınlar aklen ve dinen eksiktir. Kadınlar erkeklerin elinde özgürlüklerini yitirmişlerdir. Evlilikte kadın köledir gibi ve daha buna benzer nice hükmü yerleştirmiştir. Hemen belirtelim ki, bu tür bir düşünce sadece Hadramutlu kadınlara değil, fakat daha sonraki yıllarda Arap peygamberinin torunlarına bile hakim olmuştur. Nitekim El-İsbahani'den öğrenmekteyiz ki, Muhammed'in en küçük torunlarından olan Emine, ki açık görüşlülüğü ile tanınmıştı, bu konuda hiç susmaz ve çevresinde bulunanlara, İslam öncesi dönem itibariyle Arap kadınının çok daha özgür ve çok mutlu bir yaşam olduğunu hatırlatırdı. Kendisine neden sen bu kadar canlı, tatlı, konuşkan, güleç yüzlü bir kızsın da senin kız kardeşin Fatıma aksine somurtkan, aksi Nemrut yüzlü bir insandır diye soranlara, çünkü onun adı büyük annesine izafetle verildi. Benim adım ise İslam'ın gelişinden önce ölen büyük annemin annesine izafetle seçildi diyerek yukarıdaki görüşlerini kanıtlamak isterdi. Bu sözleriyle hiç kuşkusuz Arap kadınının cahiliye diye kötülenmek istenen dönemdeki haysiyetli durumuna özlem beslediğini anlatmış olurdu. Fakat her ne olursa olsun, olayımıza dönecek olursak, Hadramutlu kadınların sevinci biraz önce belirttiğimiz gibi özlem duyar oldukları bağımsızlık ve özgürlük günlerine yeniden kavuşabilecekleri ihtimaline kapılmış olmalarındandı. Ne var ki bu sevinçleri fazla sürmedi. Çünkü olaya tanık olan iki Müslüman vakit geçirmeden durumu Halife Ebu Bekir'e bildirmiş ve bildirirken de bu kadınları fahişe ve şarkıcı kadınlar şeklinde belirtmişlerdir. Bunu duyan Ebu Bekir hiddet ve gazaba kapılır. Derhal Yemen valisi Muhacir İbn Ebi Ümeyye'ye şu emri verir. Tebaamızdan iki tanrı kulu tarafıma başvurarak Yemen halkından bazı kadınların peygamberimizin ölümüne intizar ettiklerini ve bunlara Hadramutlu diğer bazı fahişelerin, kindeli şarkıcı kızların katıldığını, parmaklarına kına yakıp tambur çaldıklarını, göbek attıklarını, böylece Tanrı'ya ve elçisine karşı suç işlediklerini, günaha girdiklerini bildirdiler. Bu satırlarım sana ulaştığında, derhal atına atla ve adamlarınla birlikte bu kaltakların üzerine yürü ve hepsinin teker teker bileklerini kes. Eğer onları korumaya ya da seninle onlar arasına girmeye kalkan olursa, kendilerine çok büyük bir günah işlemekte olduklarını anlat ve yola getirmeye uğraş. Şayet pişmanlık duyacak olurlarsa, pişmanlıklarını kabul et ve canlarını kendilerine bağışla. Eğer olmayacak olurlarsa, kendileriyle konuşmayı kes ve saldırıya geç. Tanrı hainleri korumaz. Fakat kanım ve inancım odur ki, hiçbir erkek kul bu kadınların kötü davranışlarını savunmayacak ve bu kaltakları tıpkı haşeratın kanatlarını yolar gibi İslam dininden söküp atma görevinden seni alıkoymayacaktır. Ve bu insafsız emrinin uygulanmasını teminata bağlamak üzere Ebu Bekir şunu ekler. Ey İbn Ebi Ümeyye! Tanrı adına söylerim ki bu işi ben kendim dahi pekala yapabilecekken seni bu kutsal göreve atadım. Çünkü sana karşı büyük bir dostluk duymaktayım. Bunu yapmakla sana Tanrı'dan büyük mükafat dilemekteyim. Şunu iyi bil ki şayet bu işi yani Hadramutlu kadınların bileklerinin kesilmesi ve öldürülmeleri işini senin elinden görecek olursa sana tüm inayetlerini indirecektir. Rabbimiz bizi ve seni güçlü kılsın ve gelecek dünyayı bu yeryüzü dünyasından daha iyi yapsın. Amin. Görülüyor ki Ebu Bekir'in hoşgörden uzak bu taktiği Muhammed'in gelenek haline getirdiği taktikten başka bir şey değildir. Nitekim Muhammed bizzat kendisi buna benzer emirler vermiş ve kendi hakkında iğneleyici sözler sarf eden kişileri öldürtmekte kusur etmemişti. Yukarıdaki sayfalarda değinmiş olduğumuz örneklerden bir diğeri olarak hatırlatalım ki, Bedir Savaşı'ndan sonra kendi aleyhinde şiirler yazan Mervan kızı Esma'yı öldürtmek üzere Beni bu kadından kim kurtarır diye gönüllü aramış ve bu işi yapacak olan kimsenin Tanrı inayetine kavuşacağını müjdelemişti. Umayra adında biri bu cinayeti seve seve işlemeye hazır olduğunu bildirmiş. Muhammed'den cennete gideceğine dair söz alır almaz Esma'yı bıçaklayarak öldürmüştür. Olaydan sonra halkı camide toplayan Muhammed, herkesin önünde Umayra'ya Mervan kızı Esma'yı öldürdün mü diye sormuş ve ondan evet öldürdüm yanıtını alınca onu faziletli bir mümin olarak ilan etmiş. İşte Tanrı'ya ve peygambere hizmet eden bir kul diye övmüştür. Hadramut olayı vesilesiyle benzeri bir sahneye tanık olmaktayız. Ebu Bekir'den aldığı cennet vaatleri üzerine Muhacir İbn Ebi Ümeyye derhal olay yerine giderek söz konusu kadınların bileklerini kestirmiş, dişlerini söktürtmüş, bu kadınlardan yana olan kişileri kılıçtan geçirtmiş ve böylece fazilet örneği bir kişi olarak bilinmiştir. Vahşet örneği sayılması gereken bu davranış, Ebu Bekir gibi adil ve hoşgörü insanı diye bilinen bir halifeden sadır olmuştur ki, İslam tarihini süsleyen tüyler ürpertici nice olaydan sadece biridir ve tarihi bir gerçek olarak gözlerimizin önündedir. Hemen hatırlatalım ki bu kadınların fahişe oldukları ileri sürülmüş ve bunların Muhammed'e karşı hoşnutsuzluk izhar etmiş olmalarının öyle ciddiye alınacak bir yönü olmadığı iddia edilmiştir. El-Bağdadi'nin bu kadınlar hakkında verdiği bilgilerden anlamaktayız ki bu iddianın da gerçeklerle ilgisi yoktur. Çünkü kadınlardan pek çoğunun eşrafa mensup olduğu, bazılarının Yemen'deki ünlü ailelerden geldiği, içlerinde yaşını başına almış analar, büyük analar ve kızlar bulunduğu, hiçbirisinin fahişelikle ya da hafif meşreflikle ve kötü şöhretle ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu vesileyle şuna işaret etmekte yarar vardır ki, bir kimsenin ölümü haberini sevinçle karşılamak hiç kuşkusuz imrenilecek bir şey değildir. Ve eğer olayımızda Hadramutlu kadınların tutumu sırf Muhammed'in kişiliğiyle ilgili bulunsaydı, bunu hoş karşılamak elbette ki söz konusu olmazdı. Her ne kadar Muhammed kendisine düşman bildiği kimselerin ya da sevmediklerinin ölümünü her zaman sevinç vesilesi saymışsa da, o dönemde ve o toplumda bu tür içgüdülerden uzak kalabilenler olmuştur. Hadramutlu kadınlar da bunlardandır. Sevinip bayram etmelerinin nedeni, yukarıda değindiğimiz gibi, Arap kadını İslam öncesi değerler ölçüsünden yoksun kılan ve erkeğin kölesi yapan bir zihniyetten, yani Muhammed'in getirdiği sistemden kurtulma umuduna dayalıydı. Ne hazindir ki, bu umut Arap kadınını temsilen Hadramutlu kadınları ne kadar sevindirdiyse, Arap erkeğini de o kadar mutsuz kılmıştır. Nitekim olayın iki erkek tanık tarafından pek şişirilmiş bir şekilde Ebu Bekir'e aksettirilmesi, Ebu Bekir'in de yersiz bir şiddete tepki göstermesi ve birkaç kadının bu tür davranışını sanki ayaklanma olmuş, sanki devlet çökermiş gibi aşırı bir usul ile cezalandırması bunun kanıtıdır. Denilebilir ki Muhammed'in ve onu takliden Ebu Bekir'in ve tabii onu takiben diğerlerinin böylesine insafsız yıldırmaları ve o tarihten bu yana Müslüman erkeğinin kadını sindirme ve kendisine köle etme bencilliği nedeniyle Hadramut olayı İslam'da kadının özgürlük adına giriştiği ilk ve son kıpırdanma olmuştur. Her ne kadar Müslüman ülkelerde özellikle 19. yüzyıldan itibaren o da Batı'nın etkisiyle kadın hakları sorunları ele alınsa da bu davranışları birer direniş ya da kıpırdanma şeklinde kabul etmek mümkün değildir. Çünkü bu uğraşılar kadın hak ve özgürlüklerini çiğneyen şeriat zihniyetine ve düzenine karşı olmamıştır. Aksine, İslam dininin kadın haklarına yer verdiği, fakat İslam'ın özünün iyi uygulanmaması nedeniyle bu hakların gerçekleştirilemediği tezine dayanmıştır. Oysa ki Hadramut olayında rol oynayan düşünce, Muhammed'in kadın hak ve haysiyetini yok ettiği ve bu nedenle İslam öncesi dönemin özgürlüklerine yönelmek gerektiği fikrine dayalıdır. O tarihten bu yana bu fikri benimseyen ve açıkça savunmaya yeltenen pek çıkmamıştır. Öyle anlaşılıyor ki, İslam dünyasının aydın sayılan sınıflarına bu bilgisizlik, bu ilgisizlik ve bu cesaretsizlik hakim olduğu süre boyunca Hadramut olayı kadın hakları adına girişilen ilk ve son savaşım olarak kalacaktır. Ve yine hiç kuşku edilmemelidir ki, hak ve özgürlüğe özlem duyan Hadramut kadınlarının isyankar ruhunu canlandırmadan ve canlı tutmadan İslam dünyasında kadının çağdaş ölçülere yatkın şekilde özgürlüğe ve şahsiyet bilincine erişmesi mümkün olmayacaktır. Diyanetin yalanları ve kadınları aşağılamaları. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Şeriat ve Kadın adlı kitabın vesilesiyle giriştiği saldırganlığa ve yalanlara karşı büyük din bilgini ve fazilet timsali Turan Dursun'un 1 Nisan 1990 tarihli 2000'e doğru dergisinde yayınladığı yazının suretidir. Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Profesör Doktor İlhan Arsel'in Şeriat ve Kadın adlı kitabının en baş kaynağını oluşturan Sahih-i Buhari tercemesi üzerinde duruyor ve kadınlarla ilgili hükümler nedeniyle bir soru önergesi hazırlıyor. 5 Ekim 1989 günlü önergeyi bakanlığın cevaplandırması isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na veriyor. Konu döne dolaşa Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorulmasına varıyor. Diyanet soru önergesinin Şeriat ve Kadın adlı kitaba dayanılarak hazırlandığını belirtiyor ve şeriattaki kadını aşağılayıcı hükümler içinde yalan, iftira diyor. Canver'in soru önergesinde şeriatın kadını aşağılayan hükümlerinden bir bölümü şöyle sıralanmış bulunuyor. 1. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir. 2. Kadınlar aklen ve dinen eksik yaratıklardır. 3. Uğursuzluk üç şeyde vardır. Kadında, evde ve atta. 4. Namazı kat eden şeyler köpek, eşek, domuz ve kadındır. 5. Kadınlar arasında saliha kadın, 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. 6. Benden sonra erkekler için kadından zararlı bir fitne bırakmadım. 7. Bana cehennem halkı gösterildi, çoğunluğu kadınlardı. 8. Kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar. 9. Kadın eye kemiği gibidir. Onu doğrultmak istersen kırarsın. 10. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. O sebeple ki Allah erkekleri kadınlara üstün kılmıştır. 11. Kadınlar erkeklerin elinde hürriyetlerini terk etmişlerdir. 12. Eğer erkek tepeden tırnağa cerahat olsa, kadın da diliyle yalasa yine de erkeğin hakkını ödeyemez. 13. Elin zinası el temasıdır. Her kim yabancı kadının elini tutar ve onunla tokalaşırsa, kıyamet gününde onun iki avucuna ateş konur. Birinizin başına demirden bir şişin vurulması, onun kendisine helal olmayan bir kadınla tokalaşmasından daha hayırlıdır. Canver'in soruları. 1. Bütün bunlar doğru ve geçerli değilse, Diyanet İşleri Başkanlığı niçin kadınları aşağılayan, küçülten ve erkeğin yanında zavallı kılan hükümlerin yayılmasına aracılık eder? Açıklar mısınız? 2. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yayınları karşısında vatandaşlar kadınların bugünkü çağdaş konumlarına mı, yoksa bu yayımlardaki konumlarına mı itibar edeceklerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı hangisine itibar etmektedir? Açıklar mısınız? Diyanet cevap yerine yalana başvurur. Kadınları aşağılayan şeriat hükümleriyle ilgili olarak Diyanet'in yapması gereken neydi? En başta dürüstçe davranmaktı kuşkusuz. 1989 gün ve 10/027/1302 sayılı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın yazısında Şeriat ve Kadın'ın yazarı Profesör Doktor İlhan Arsel'e saldırıyor, cevaplanmasını isteyen, kadını aşağılatıcı hükümleri de bir kısmını atlayarak ele alıyor. Ele aldıklarını da ters yüz ediyor, saptırıyor, var olanı yok göstermeye çabalıyor. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir. Diyanet yazısında başkanlığın sözü edilen eserinde böyle bir cümle yoktur diyor. Sonra da bu hükmün Kur'an'da Bakara suresinin 282. ayetinde yer aldığını belirtiyor. Zaten sorulan gündeme getirilen cümle değil, hükümdür. Diyanet bu hükmün Kur'an'da var olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Sorun bitmiştir. Ama Diyanet bu hükme bir gerekçe uyduruyor. Daha doğrusu çok öncekilerin uydurduğu gerekçeyi koyuyor. Kadınların erkeklere oranla hafızaları zayıftır. Çünkü fertler arasında yapılmakta olan çeşitli sözleşmelere genellikle seyrek şahit olurlar. Bu durumda olanların hafızalarının zayıf olayları hatırlamalarının zor olacağını psikoloji de ortaya vurmuştur. Şeriatçılar bunu hep yapmıştır. Şeriatın kadını aşağılayan hükümlerine kılıf bulmak için kimi bilim dallarını da kendilerine göre yorumlayıp yalancı tanık gibi kanıt göstermeye çalışmışlardır. Şeyhülislam Musa Kazım 1858-1920 şeriatın kadını aşağı dereceye iten hükümleri konusunda şeriatın her buyruğunda insanlar için yararlar olduğunu savunmuş, kadın erkek arasındaki farkın bir doğa yasasının gereği olduğunu, kadının tüm görevinin ev işleri ve çocuk bakımı çerçevesinde toplanması gerektiğini savunmuştur. Bakınız Musa Kazım, Hürriyet Müsavat, Sırat-ı Müstekim, 1326, sayı 1-2-3, İsmail Kara. Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, 1 Taksim 54 ve Ötekiler, Diyanet Yayınlarından Anglikan Kilisesi'ne Cevap adlı kitapta da şeriatın kadına aşağı derecede yer vermesini savunmak için kadın erkek arasındaki biyolojik farklar uzun uzun sıralanmıştır. Bakınız sayfa 151-161. Kadınlar aklen ve dinen eksik yaratıklardır. Canver'in soru önergesinde bu da olduğu halde Diyanet cevap yazısında bunu atlamış. Yani İslam'da ve kendi yayınlarında böyle bir hüküm bulunmadığını söyleyemiyor. Uğursuzluk 3 şeyde vardır: karıda, evde ve atta. Diyanet, önce belirtelim ki İslam dininde uğursuzluk, yani bir şeyi uğursuz sayma yasaklanmıştır. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne safer ayında, ne kuşun uçmasında, ne baykuşun geceleri ötmesinde, ne de başka bir şeyde uğursuzluk vardır buyurmuştur diyor. Bakınız sayfa 3. İslam dininde uğursuzluğun bulunmadığı ve yasak olduğu gerçek değildir, yalandır. Bir başka yalan da ne safer ayında diye çevirisi yapılan hadiste ne de başka bir şeyde uğursuzluk vardır dendiği sözü edilen hadis aynen şöyle: hastalık bulaşması yoktur, la adva. Kuşlu uğursuzluk yoktur, la tiyarate. Baykuş da yoktur, la hamete. Safer ayının iyilik ve kötülük getirmesi de yoktur, la safare. Bu hadisin sonu var ama uğur ya da uğursuzlukla ilgili değil. Yani hadiste ne de başka bir şeyde uğursuzluk vardır denmiyor. Bu tümüyle Diyanet'in uydurması. Diyanet gerçeği saklama çabasını şöyle sürdürüyor: hadis-i şerifin Buhari Muhtasarı'nda cilt 8 sayfa 312-313'teki aslı ise şu şekildedir: eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı kadında, atta ve meskende olurdu. Varsayalım ki hadisin aslı böyledir. Burada da kadın aşağılanmış olmuyor mu? Kaldı ki hadisin Buhari Muhtasarı'ndaki aslı bu değildir. Kendi yayınlarından olan bu kitapta 1211 no'lu hadistir ve burada da Türkçe'ye şöyle çevrilmiştir: Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uğursuzluk ancak üç şeyde, atta, kadında, evde hasıl olur buyurduğunu işittim dediği rivayet edilmiştir. Ve bu hadis Diyanet'in söz konusu yayınından başka İslam dünyasında en sağlam kabul edilen hadis kitaplarında da yer alıyor. Bakınız Buhari, Es-Sahih, Kitab-ul Cihad 47, Müslim, Es-Sahih, Kitab-ul Selam 115-116, Hadis No 2225, Ebu Davud, Sünen Kitabut, Tıb 24, Hadis No 3922, Tirmizi, Sünen, Kitab-ul Edeb 58, Hadis No 2824, Nese'i, Sünen, Kitab-ul Hayl 5, Hadis No 3598, İbn Mace, Sünen Kitab-ul Nikah 55, Hadis No 1995, Ahmet İbn Hanbel 2 Taksim 8, Muvatta, İstizan 22. Demek ki bu hadisin yok sayılması mümkün değil. Namazı kat eden şeyler: köpek, eşek, domuz ve kadın. Diyanet cevap yazısında Buhari'de bu anlamda bir hadis yoktur. Aksine namaz kılanın önünden bunların geçmesiyle namazın bozulmayacağını ifade eden hadisler vardır diyor. Bu bir saptırmacadır. Çünkü Buhari'de bulunmayan hadisler de hadistir. Bu hadislere göre de İslam'da hüküm belirlenmiştir. Bu konuda da öyle. Diyanet'in kendi yayınlarından olan Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih'te bu yönde açıklama vardır. Ve bu açıklamaya göre Mekul, Ebul Ahvas, Hasan Basri ve İkrime, namaz kılanın önünden köpek, eşek, kadın geçerse bunların namazı bozacağı görüşünü paylaşmışlardır. İbn Abbas da kara köpek ve adet gören kadının önden geçmesi durumunda namazın bozulacağını savunmuştur. Ata İbn Ebi Rabah da İbn Abbas'ın görüşündedir. Ahmet İbn Hanbel'den de düz kara köpek, eşek ve kadının önden geçtiği namazı bozacağı görüşünde olduğu aktarılmıştır. Ehli Irak, Irak halkı, Irak uleması da fıkıh kitaplarında yazılı bulunduğuna göre köpek, kadın, eşek ve domuz namaz kılanın önünden geçtiği zaman namazı bozar. Söz konusu Diyanet yayınında bu bilgiler verildikten sonra dayanak olarak alınan hadis en sağlam hadis kitaplarından olan Müslim'in Es-Sahih'inden şu çeviriyle aktarılıyor: Önünde deve semerinin art kaşı boyunda bir sütresi, engel olmayan kimsenin namazını kadın, eşek, bir de kara köpek kat eder, keser, bozar. Yine aynı yerdeki açıklamaya göre, soru soran biriyle Ebu Zer arasında şu konuşma geçer. Kara köpek namazı bozuyor da kırmızı köpek neden bozmuyor? A kardeşimin oğlu, ben de senin sorduğunu peygambere sordum. Peygamber, kara köpek şeytandır buyurdu. Buhari'nin yer verdiği hadisler arasında Ayşe'nin bir tepkisini görürüz. Diyanet'in yayımladığı Tecrid'in 309. hadisi olarak yer verdiği açıklamaya göre Ayşe, siz biz kadınları köpek ve eşekle bir mi tutuyorsunuz demiştir. Kadınlar arasında saliha kadın, 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Diyanet bu anlamda bir sözün kendi yayınlarında bulunmadığını belirtiyor. Bakınız sayfa 8. Ama böyle bir hadis yoktur diyemiyor. Arsel bu hadis için İslam dünyasınca ünlü İmam Gazali'nin yapıtlarını gösteriyor. Gazali'nin İhya-u Ulumiddin adlı ünlü kitabında bu hadis yer alıyor. Türkçesi için bakınız Serdaroğlu çevirisi 2 Taksim 11-118. Arapçası için bakınız 2 Taksim 42. Benden sonra erkekler için kadından zararlı bir fitne bırakmadım. Bu da Muhammed'in sözlerinden. Diyanet yayınlarından Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih tercemesinde hadis No. 1797 cilt 11 sayfa 267. Canver'in önergesinde bulunduğu için Diyanet buna da cevabında yer veriyor. Böyle bir hadis yok diyemiyor. İtiraf etmek gerekir ki kadınlar için de erkekler için gerçekten fitne amili olanlar vardır. Bazı erkeklerin bu tip kadınlara ram olmaları, yüzünden meydana gelen aile dramları her gün gazete sayfelerini doldurmaktadır. Ancak bu hadisi şerif bütün kadınlar fesat amilidir anlamına gelmez diye başlıyor ve hadisi yorumlarla anlamının dışına taşarak saptırıyor. Sayfa 8-9. Oysa Muhammed kadınlar içinde fitne olanlar vardır dememiştir. Sözünü kadınlar için genel olarak söylemiştir. Yani genelleme açıktır. Diyanet genelleme yapıldığında Tegabun suresinin 14. ayetini gösteriyor. Ayette de amaçlı olarak yanlış anlam veriyor. Ayette, ey inananlar, eşleriniz ve çocuklarınız içinde size düşman olan vardır. Sakının onlardan denir. Hemen sonraki ayette ise fitne yönünden genelleme yapılır. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir denir. 15. ayet. Demek ki ayetlere göre kadın ve çocuklar içinde düşman olanlar vardır ama fitne yönüne gelince genelleme söz konusudur. 15. ayette çocuklarla birlikte karılar yoktur ama Muhammed söz konusu hadiste özellikle kadınlar üzerinde durmuş ve kendisinden sonra gelecek zaman içinde en zararlı yaratıkların kadınlar olduğunu çok kesin ve açık bir biçimde söylemiştir. Bana cehennem halkı gösterildi, çoğunluğu kadınlardı. Diyanet Muhammed'in bu sözleri söylediğini ve kendi yayınlarında da yer aldığını kabul ediyor. Ama bunun kadınları aşağılayıcı olmadığını savunuyor. Sayfa 8. Kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar. Diyanet cevap yazısında bunu da atlamış. Dolayısıyla bu hadisin de varlığını ve kendi yayınlarında bulunduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Kadın eğe kemiği gibidir. Onu doğrultmak istersen kırarsın. Onu kendi haline bırak ve eğriliğiyle ondan faydalanmaya bak. Hadis tam böyle değil ama bunu anlatır nitelikte. Diyanet cevap yazısında hadisin tam böyle olmamasını İlhan Arsel'in aleyhine kullanıyor. Sayfa 8. Oysa önemli olan bunun anlatılıyor olması değil midir? Diyanet yayınlarından Tecrid'de 1816 numarayla yer alan hadise bakıldığı zaman bunun anlatılıyor olduğu görülür. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Diyanet bunun Nisa suresinin 34. ayetinin İlhan Arsel tarafından tahrif edilmiş bir meali olduğunu söylüyor. Sayfa 6. Ve bir kez daha yalana başvuruyor. Çünkü bu söz Nisa suresinin 34. ayetinin ilk tümcesinin tam karşılığıdır. Diyanet'in resmi çevirisinde de bu anlam verilmiştir. Arsel bu sözün ayetin tümü olduğunu zaten ileri sürmüyor. Zina çeşitleri. Elin zinası el temasıdır. Her kim yabancı bir kadının elini tutar onunla tokalaşırsa, kıyamet gününde onun iki avucuna ateş konur. Birinizin başına demirden bir şişin vurulması, onun kendisine helal olmayan bir kadınla tokalaşmasından daha hayırlıdır. Bu yalnızca bir hadis değildir. Birkaç hadisten oluşmuştur. İlhan Arsel de kitabında bunu belirtiyor. Bakınız Şeriat ve Kadın, İstanbul 1989 sayfa 100. Ne var ki Diyanet bunu görmezlikten gelerek demagojiye sapıyor ve bunun tecritte 2132 numarayla yazılı olan hadisin tam karşılığı olmadığını söyleyip Arsel'in aleyhine kullanmaya çabalıyor. Sayfa 7. Canver'in sorularına karşılık verilmiyor. Canver sormuştu. Diyanet kadını aşağılatan hükümlerin yayılmasına niçin aracılık ediyor? Diyanet, yurttaşların kadınların hangi konumlarını benimsemelerini istiyor? Bu yayınlardaki ilkel konumlarını mı, yoksa çağdaş konumlarını mı? Ve Diyanet'in kendisi kadının hangi konumundan yana? Diyanet, cevap yazısında bu sorulara açıkça karşılık vermiyor. Ama kadının hangi konumundan yana olduğunu çok açık biçimde belli ediyor. Diyanet, kadının İslam şeriatının uygun gördüğü konumda bulunmasından yana. Kitabın sonu. 27 Ekim 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr